Ayrım 33, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, Sayfa 384. Sistemin Çözülüşü, Kapitalizm bin nimeti olarak yaygınlaşan kriminalizm. Bütün bunlardan sonra artık iş daha kolaydı. Rusya'nın büyük bir şokla kapitalizme çark etmesi, eski komünist yeni liberal yöneticiler kapitalizm kelimesini telaffuz etmekten utandıklarından olsa gerek sürekli serbest piyasa diyorlardı ve mafyaya ihale, kapkaç, özelleştirmelerin yaygınlaşması, mafyatik şartların oluşması için inanılmaz bir toplumsal zemin yaratmıştı. Ücretler olağanüstü düşmüş, işten çıkarmalar yaygınlaşmış, kiralar yükselmiş, yiyecek fiyatları fırlamış, sağlıkta ve sosyal alanlardaki devlet desteği kaybolmuş, yoksullaşma artmış ve bunun sonucunda güncel hayatı kapsayan büyük bir çürüme baş göstermişti. Mafya grupları ise hem dikey yani bürokrasi içinde hem de yatay yani toplum içinde olarak katlanarak artmıştı. Adeta çığ gibi büyüyen fuhuş, köşe başlarında kendini satan kadınlar, kolunda şırınga ile ölmüş uyuşturucu müptelası gençler, pornografi, kumar, yerlerde sürünen sarhoşlar, aileleri tarafından sokağa atılan aç dolaşan çocuklar, çöpleri karıştıran insanlar, kirasını ödeyemediği için evden atılan insanlar, sokakta yatanlar, dilenenler, patates haşlamaya talim edenler, psikolojileri bozulanlar, intiharlar, mezar yerleri pahalı olduğu için akrabaları tarafından bile sahip çıkılmayan ölüler, bölgeleri ele geçirme savaşı için çatışan çeteler, tarifsiz bir şiddet, yasasızlığın getirdiği kaos, sıradan bir Moskova gününün görüntüleri haline gelmişti. Ve bütün bunların üstüne dün kendini garantide hisseden insanları saran sahipsizlik, yalnızlık, çaresizlik, gelecek korkusu, inanç yitimi, moral çöküntü ve benzeri binince işler iyice çığırından çıkacaktı. Otorite kaybolmuş, polis suçlularla başa çıkamaz hale gelmiş, hırsızlıklar, soygunlar, gasplar, adam kaçırmalar, tecavüzler, yaralamalar, adam öldürmeler, suç oranları inanılmaz ölçüde artmış, mafyalaşma, çeteleşme ayakta kalmanın neredeyse tek yolu olmuş ve her yanı sarmıştı. Dün kendi yağıyla kavrulan bu insanlara bir şeyler olmuştu. O süreçte yaşanan tablo ise şöyle özetlenmektedir. Adalet Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 1993 yılında BDT toprakları üzerinde 25 binin üzerinde cinayet işlenmiş, böylelikle tarihe ilk kez ABD'nin hazin rekoru yaklaşık 22 bin cinayet kırılmıştır. Moskova polisi yabancı uyrukluların da katılımıyla başkent içi ve çevresindeki organize suç olaylarının son 3 yıl içinde 6 kat arttığını bildirmektedir. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, inşaat ve para spekülasyonu sektörünün neredeyse tümünün mafya gruplarının tek eline geçmiş olduğunu tespit etmiştir. Dipnot, Warner Reid, Yeni Mafya Karteli, Uluslararası Mafya Sermayesi, Doğu Avrupa ve BDT'yi nasıl ele geçirdi? Sayfa 7. O yıllarda bir gezginin gözünden anlatılan şu Moskova tasviri durumu yeterince özetliyordu. Metronun kalabalığı yer üstüne çıkınca birdenbire yok oluyor. O zaman da görgüsüzlüğe kaçacak lükslükteki araçları, korumaları, tetikçileriyle Rus mafyası sokaklarda daha kolay görülebiliyor. Hemen hepsi sonradan yerli ya da yabancı bir ortak bulmuş eski Sovyet bürokratları, eski Komünist Parti yöneticileri. Şimdi kapitalist mafya karışımı bir tür olarak çıkmışlar ortaya. Sosyalizm yıkılırken etkin oldukları bölgede yönetiminde oldukları şirketlere resmen el koymuşlar. Birbirlerini sırtlanlar diye adlandırıyorlar. O kargaşa sürecinde devlete ait şirketlere el koymaktan daha zoru elde tutmak olduğu için ya mafya ile işbirliği yapmışlar ya da kendileri mafyalaşma sürecine girmişler. Metrodaki halkı kentin lüks lokantalarını, evlerinin önündeki mafya üyelerini görünce insan, burada halk yer altına inmiş, mafya yer üstüne çıkmış demekten alamıyor kendini. Dipnot, 17-10-1998 Radikal, Düşlerin Sonbaharında Moskova. Hemen ardından gelen süreçte ise durum farklı değildir. Hızla kriminalize olan toplum tüm dokularında mafyalaşmayı hissederken güvenlik birimleri ise adeta teslim olmuştu. Durum o kadar vahim bir hal almıştı ki sonunda Rusya İçişleri Bakanı Sergey Stepashin şu itirafta bulunacaktı. Rus polisi toplumun bütün kesimlerinde iktidarı ele geçiren ve Rusya'nın kurumsal yapısını tehdit eden örgütlü suça karşı verdiği savaşta yenik düşmüştür. Dipnot 4 Nisan 1999 Hürriyet, Rusya çete savaşını kaybetti. Mafyanın hamamında alem yapan bakan. Aynı yıla yani 1999 yılına ait istatistikler ise tam anlamıyla ürkütücüydü. Rus mafyasının o anki gelirleri Rusya'nın ödemek zorunda olduğu dış borç toplamına eşitti. 18 milyar dolar. Yine o yıla ait tahminlere göre irili ufaklı suç çetelerinin tüm Rusya çapındaki adedi 8-10 bin arası, üye sayıları ise 50-100 bin arasındaydı. Daha büyük mafya grupları ise özelleştirme sayesinde 40 bin firmayla 550 bankayı kontrol ediyorlardı. Aynı yıl mafya çatışmalarında işlenen cinayet sayısı ise 1700'dü. Bürokrasi ve mafya ise adeta birlikte çalışıyorlardı. Devlet fonlarını zimmetine geçiren Adalet Bakanı Valentin Kolayev'in içine düştüğü durum aslında tüm olan bitenin özeti gibiydi. O sırada Adalet Bakanı Kolayev'in bir hamamda kadınlarla birlikte alem yapan fotoğrafları skandal bir biçimde ortaya çıkmıştı. Fakat burada asıl önemli olan söz konusu hamamın adını Moskova'nın bir semtinden alan ve Rusya'nın en tehlikeli mafya gruplarından biri olarak bilinen Güneş Tugayı olarak ünlenmiş Soltsevo grubu tarafından işletiliyor oluşuydu. Rus mafyasının göze çarpan diğer bir özelliği ise etnik çeşitliliği ve buna göre örgütlenmesiydi. Çok uluslu bir imparatorluk olan dağıldıktan sonra aynı süreç 3 aşağı 5 yukarı buralarda da yaşandı ve hemen her etnik grubun bir mafyası oluştu. Gerek eski Sovyet sınırları gerekse de sistemin çözülmüş diğer Doğu bloğu ülkelerinde mafyalaşma olağanüstü hız kazandı ve kendi aralarında uzmanlık alanlarına bölündüler. Örneğin Yugoslavlar özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığını kontrol altında tutarken Polonya ve Yahudi mafyası çalıntı arabada uzmanlaşmıştı. Sovyetler dağıldıktan sonra önemli bir sorun teşkil eden radyoaktif madde kaçakçılığında Ukraynalılar etkin olmuştu. Haraç işini de daha ziyade Ukraynalılar yapmakla birlikte her etnik grubun kendi haraç kaynakları vardı. Şantajcılık adeta Moldavyalıların tek elindeydi. Bunların yanı sıra Gürcüler, Dağıstanlılar, Çekler, Bulgarlar, Osetyalılar, Azeriler, Ermeniler ve özellikle de Çeçenler suç piyasasında söz sahibiydiler. Mafyanın en temel özelliklerinden biri olan etnik ya da bölge temelli örgütlenme, Rusya'da kendine oldukça zengin bir alan bulmuştu. Daha SSCB yıkılmadan önce bile Moskova'da özellikle turistik bölge ve oteller civarında Kızıl Meydan'da turistleri soyan, kapkaç yapan, dolandıran motorize şebekeler türemişti. Bu bölge futbol yıldızı Brezilyalı Pele'ye özenen ve kendine Pele dedirten genç bir Rus çete reisinin kontrolündeydi. Adi bir lümpen olan bu Pele'nin bile arkasında siyasi destek vardı. Sonunda soruşturma açıldı ama şikayetçiler ve şahitler ortadan kaybolduğu için mahkeme saygın ve çalışkan bir Rus gencine iftira atıldığı sonucuna ulaştı. Moskova'nın paylaşılması çeteler arasındaki en önemli sorundu ve sık sık bu yüzden aralarında çatışıyorlardı. Sonunda mafya klanları, Rusya'da onlara Tugaylar denmekteydi, Karadeniz kıyısında lüks bir otel olan Dagomsi'de bir zirve toplayıp tıpkı Amerikan Cosa Nostra'sının New York'u 5 bölgeye paylaştırması gibi Moskova'yı aralarında 8 bölge olarak paylaşmışlardı. Dipnot: Çeçen Tugayı pazarları, İnguş Tugayı kürk ve değerli eşya, Solençeva Tugayı taşımacılık, Dimon Tugayı kumarhaneler ve şans oyunları, meyhaneler, Zingara Tugayı hırsızlık, Asur Tugayı uyuşturucu, Yahudi Tugayı ise karlı yatırımlar, emlak ve gayrimenkuller ve sahte belge düzenleme. Bunların yüzlerce aktif üyesi vardı. O günlerde normal bir Sovyet vatandaşı ayda ortalama 200 ruble kazanırken ortalama bir çete üyesinin aylık geliri 2000 ile 7000 ruble arasında değişiyordu. Mafyanın küstah liderleri. Bu sırada mafya şefleri o kadar küstahlaşıyor ve yasaların işlemeyip toplumun kaosa sürüklenmesinden öyle cesaret alıyorlardı ki hemen herkesi TV konuşmalarında bile açıkça tehdit edebiliyorlardı. Bunlardan birisi de Boris Yeltsin'in baş destekçilerinden Otari Kyantrili'yi idi. Ayrıca süper reformcu Yegor Gaidar ve General Ruskov'un yakın çevresindeydi. 5 Nisan 1994'te öldürülmeden önce Moskova mafyasının en önemli ismi sayılıyordu. Faaliyet alanı İsrail, İtalya ve Yugoslavya'ya yönelik silah ticareti, ham madde ve yarı mamul kaçakçılığıydı. Ayrıca Moskova'daki şov ve revü piyasası, video ticareti ve bankacılıkla ilgileniyordu. Otari Kyantrili'yi kendine ve ilişkilerine o kadar güveniyordu ki bir TV programında Moskova Organize Suç Daire Başkanı Vladimir Rushailo'ya şu tehdidi savurabiliyordu. Biraz da sahip olduğunuz 3 çocuğunuzu düşünseniz iyi olur. Başka bir TV programında spikerin sorusuna günümüzde hiçbir cezadan korkmadan birini ortadan kaldırmak çok kolay diyebiliyor. Başka bir seferinde bir TV muhabiri hakkındaki iddiaları sorunca yaptığınız yayınlar bana sivrisinekle filin arasındaki ilişkiyi hatırlatıyor. Fil sıkıldığında sivrisineği ezer geçer şeklinde konuşuyordu. Babalar Mezarlığı. Bu arada ilginç bir not olarak belirtelim. İlk kuşak Rus babaların çoğu toplumun en yoz ve avam unsurlarından gelmekte olup tam anlamıyla görgüsüzdüler. O kadar ki bu görgüsüzlükleri ölümlerinden sonra bile sürmekteydi. Ölen ya da öldürülen Rus babaların hemen hepsi mezarlarını daha sağ iken çok büyük masraflarla, pahalı mermer ve malzemelerle hazırlatırlar. İşin en ilginç taraflarından birisi de bu dev mezarların taşları çok büyük ebatlıdır ve o taşlara tam boy resimlerini kazıtırlar. Bazıları ellerinde silahlarla resmedilmiştir. Özellikle Vladivostok kentinde bu tip bir babalar mezarlığı mevcuttur. Bir diğer ilginç not ise kumarhanelerle ilgilidir. Rusya'da mafyanın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kumar sistemin değişmesiyle birlikte inanılmaz bir patlama yapmıştır. Bugün sırf Moskova'da hepsi muhtelif mafya klanlarının denetiminde olan 152 adet, yasa dışılar hariç, büyük kumarhane vardır. Bu sayı kumar cenneti olarak bilinen Las Vegas'ın 2 katıdır. Rus mafyası ve fuhuş. Rus mafyasının en önemli gelir kaynaklarından birini fuhuş ve beyaz kadın ticareti oluşturmaktadır. Bu alanda giderek uluslararası çalışmaya başlayan Rus mafyasının bugünkü rakamlarla toplam cirosunun 7 milyar doları bulduğu düşünülmektedir. Ülkenin dört bir yanında fuhuş mafyası tarafından kurulmuş manken ajansı, genç dansçı ajansı, iş bulma büroları adı altında çalışan yerler birer kadın sağlama kaynağıdır. Hemen her sınıf ve eğitim düzeyinden aileleri veya kendileri yoksul kalmış kızlar bu tuzağa düşerler. Bir kısmı iç piyasaya ayrıldıktan sonra çoğu başta batı ülkeleri olmak üzere organize şekilde yabancı ülkelere gönderilirler. 1997 verilerine göre suç şebekelerinin bu yollarla batıya ihraç ettikleri Rusya kökenli kız sayısı 500 bin olarak verilmektedir. Dipnot Interpol kayıtlarına göre ise bu rakam 1 milyonu bulmaktadır. Güzellikleriyle ünlü Rus kadınları buralarda randevu evlerinde, masaj salonlarında, striptiz kulüplerinde, porno sanayiinde, telekız ağında ve sokak fuhuşunda kullanılmaktadır. Ayrıca eski Sovyet coğrafyasında yol üzeri fuhuş denen fuhuş türü çok yaygındır ve büyük otobanların üzerinde bazen yaşları 13'e kadar düşebilen kızlar kamyonculara, transit geçenlere, fuhuş mafyası denetiminde pazarlanmaktadır. Rus mafyası patolojik saldırgandır. Bütün mafya örgütlenmeleri şiddet kullanma kapasiteleriyle tanınmaktadırlar. Mafya gerektiğinde en sert yöntemleri kullanmaktan çekinmez ve bir anlamda mafya tarihi kan dökmenin tarihidir de. Ancak konu Rus mafyası olduğunda bu konuda batılı örneklerini fersah fersah geçebileceklerini söyleyebiliriz. Önüne çıkan hemen her sorunu şiddetle çözmeye eğilimli bir organizasyon olan mafya, Ruslar söz konusu olduğunda şiddet konusunda Sicilya ve Amerikan Cosa Nostra'sına bile yaka silkeletirler. Kadın erkek, çocuk, yaşlı ayırmadan şiddet uygularlar. Diğerlerinin aksine fazla düşünmeden silaha sarılır ve ayrıca rakip, düşman ya da ellerine düşen kişilere karşı en acımasız biçimde işkence etme ve sadist yöntemler kullanma gibi patolojik özellikler gösterirler. Gaddarlık da üstlerine yoktur. Bu yüzden de yerleştiği ülkelerde kısa sürede kolaylıkla kendilerine yer açmış, diğer mafya gruplarını ya silmiş ya da geriletmiştir. Bu yüzden birçok yeraltı piyasası onların kontrolü altına girmektedir. Çok hızlı palazlanan ve sonradan görme olan Rus mafyası, yeraltı aleminin de kurallarını takmıyor ve hızla yayılıyor. Birçok mafya araştırmacısı onları vahşi olarak tanımlarken, son derece hızlı yayılmalarının nedenini de aynı vahşi ve açgözlü tabiatlarına bağlıyor. Şiddet söz konusu olduğunda kimse Rus mafyası ile aşık atamazdı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrolü ve Suçu Önleme Dairesi Başkanı, eski senatör ve İtalyan mafyası uzmanı Pino Arlacchi de Rus mafyası karşısında büyük endişe duyanlardan biridir. Rus mafyasının sınır tanımadığını belirten Arlacchi bu konuda şunları söylüyordu. Sorun tanımlamada yatıyor. Bir davada mafya sözcüğünü tanımlayabilmelisiniz. İtalyan mafyasında resmi bir yapılanma, rollerin kesin dağılımı ve bir sistem söz konusu. Rusya'da ise bunlar yok. Napoli'deki gangsterler İtalyan mafyasının en azılısıdır. Bununla birlikte kurallara uyarlar. Napoli mafyasının bir parçasına benzeyen Rus mafyası ise hiçbir kural tanımaz. Öyle bir şiddete başvururlar ki Sicilya mafyasının bunlara aklı bile ermez. Dipnot 30 Ocak 1999 Hürriyet. Rus mafyası sınır tanımıyor. Özellikle konu şantaj ve tehdit oldu mu yapamayacakları şey yoktur. Sırf şu olay bile Rus mafyasının acımasızlığına örnek teşkil edebilir. 1994'te 3 Rus Var bölgesinde bir iş adamının küçük kızını okul yolunda kaçırır. Moskova'da yasal işleri olan babasının Moskovalı bir şirketle arasında bir iş anlaşmazlığı çıkmıştır. Ruslar küçük kızın babasına bir mesaj gönderirler. 3 milyon franklık tazminatın 3 gün içinde ödenmemesi halinde çocuğun bir kolu kesilecektir. Dipnot Jean Ziegler, Suçun Derebeyleri, Demokrasiye Karşı Yeni Mafyalar, sayfa 94. Benzer bir örnekle 1995 yılında İsviçreli bir iş adamının başına gelmiştir. Bu kişi Rusya'nın başlıca şehirlerinde geniş alanlar üzerinde kurulmuş bir İsviçre süpermarket zincirini yönetmektedir. Moskova'daki bürosunda çok şık giyinmiş 3 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaretçiler şirket hisselerinin %51'ini en çok 3 gün içinde kendilerine devretmesini isterler. Gitmeden önce de masanın üzerine iş adamının İsviçreli çalışma arkadaşlarının üçünün çocuklarının fotoğrafını bırakırlar. Dipnot adı geçen eser sayfa 107. Rus mafyasının bir diğer özelliği ise sinekten yağ çıkarma özelliğidir. Normal bir insanın aklına hayaline bile gelmeyecek konular onlar için bir girişim vesilesidir. En aşağılık yatırımlar bile onlar eliyle gerçekleştirilir. Bunlardan ilki organ ticaretidir. Sokaklardan topladıkları kimsesiz insanların organlarını çalıp satarlar. Ayrıca son zamanlarda bebek ticaretine de el atmışlardır. Bu haber o açıdan anlamlıdır. İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi, Arnavut ve Rus mafyasının Yunanistan'ın başkenti Atina'da kurduğu bebek çiftliklerinde genç kızların doğurduğu bebeklerin İngiltere'de 20 bin sterline satıldığını öne sürdü. Gazete bu çiftliklerde doğum yapacak genç kızların özenle seçildiğini iddia ederek mavi gözlü bebeklerin revaçta olduğunu savundu. Bu çiftliklerde özel hazırlanmış doğumhaneler ve eğitimli ebeler bulunduğu iddiasına yer veren gazete bu bugünün sanayi dallarından biri haline geldi diye yazdı. Çocuğu olmayan İngiliz ve diğer batılı kadınların bu sanayi dalının en iyi müşterileri olduğunu öne süren Mail, ABD'den de alıcıları olan bu çiftliklerin büyük paralar kazandırdığını savundu. Atina'da bu tür işletmelerin her geçen gün arttığını, kadınlarınsa daha ziyade Bulgar ve Roman çingenelerinden seçildiğini iddia eden Mail şunları yazdı. Romanya ve Bulgaristan'ın gelecek ay AB'ye üye olmaları ve bu ülkelerin vatandaşlarına kapıların açılmasından sonra bu tür bebek çiftliklerinin İngiltere'de de kurulması ihtimali var. Dipnot 23 Aralık 2006 Hürriyet. Mafya bebek çiftlikleri kurdu. Rus mafyasının yayılımı. Bugünkü Rus mafyası artık tam anlamıyla uluslararası bir organize suç şebekesi görünümü almış olup, başta Batı Avrupa ve Amerika olmak üzere bütün önemli merkez ve ülkelerde faaliyettedir. Kapalı toplum yapısından kurtulmanın ilk şokunu atlatan Rus mafyası son 15 yıl içinde olağanüstü bir gelişim seyri izlemiş ve batılı rakiplerinden aşağı kalmadığını, hatta onları birçok alanda geçtiğini göstermiştir. Rus mafyası bir yere adım attığında orayı kısa sürede adeta çekirge sürüsü gibi istila eder ve geri kalanlara yaşama hakkı tanımaz. Özellikle batıda Berlin, Viyana ve Roma'yı, bizde de Antalya'yı herhalde, kendilerine üs olarak seçmiş görünüyorlar. O dönemde The New York Times gazetesinde Celestine Boland tarafından kaleme alınan yazıda Rus mafyası büyüteç altına alınmakta ve Sicilya mafyası ile kıyaslanmaktaydı. Celestine Boland değerlendirmesinde Rus mafyasının tüm dünyada giderek daha büyük endişe kaynağı olduğuna dikkat çekmekteydi. Eskiden yurt dışına giden Rusların KGB ajanı olduğundan şüphelenilirdi. Şimdilerde ise şüpheler Rus mafyası üzerinde odaklanıyor. Rus mafyası terimi belirsiz dumanlı bir terim. Bu arsız suç topluluğunun Budapeşte, Cenevre, Brooklyn ve Los Angeles'ta ofisleri var. Dipnot 30 Ocak 1999 Hürriyet. Rus mafyası sınır tanımıyor. 20. yüzyılın başlarında Amerika'da İtalyan göçmenlerin oturdukları mahalleler suçun kaynağı olarak görülür ve gösterilirken, 21. yüzyılın başında artık ibre Ruslardan yana dönmüş görünüyor. Bunlar kendi gettolarını kuruyorlar ve kriminal alışkanlıklarını geldikleri topraklara da aynen yansıtıyorlar. Alev Alatlı'dan John Jay Kriminal Adalet Koleji ismiyle tanınan Amerikan Üniversitesi profesörlerinden Lydia S. Rosner'ın Rus Usulü Cürüm başlıklı kitabına atfen aktardığı örnek bu açıdan ilginç veriler sunuyor. Profesör Rosner 1870-80'lerde Dodge City Batı'nın en ahlaksız kasabası olarak bilinirdi. Şimdilerde Dodge City'nin yerine New York'un Brighton Beach kenti aldı diyor. Brighton Beach'in özelliği Perestroika'dan sonra Rus göçmenlerin en yoğun olarak yerleştikleri Amerikan şehri olması. Rosner Sovyetler Birliği'nde işlerini gördürmek için rüşvet vermeye, sahte evrak düzenlemeye, hatta şantaja alışık olan Rus göçmenlerinin bu tür becerilerini ABD'de de kullandıklarına işaret ediyor. Eski Rus göçmenleri genellikle kırsal alandan gelen insanlardı. İşsiz kaldıklarında suça yönelmeleri anlaşılabilirdi. Oysa Perestroika'dan sonra gelenlerin endüstriyel ve teknolojik becerileri var. Bu beceriler deyiş yerindeyse tercüme edilebilir beceriler. İngilizce bilmeseler de istihdam edilebilen insanlar bunlar. Boyacı her yerde boyacı, tornacı her yerde tornacı olarak iş bulabiliyor. Anlatmaya çalıştığım işsiz kaldıkları için suça yönelmekten başka çareleri olmayan gruplar değiller bu yeni gelenler. Ne var ki ellerinin altında paraya dönüştürülebilecek bir durum varsa suistimal etmekte mahzur görmüyorlar. Nitekim Brighton Beach'e gelen göçmenler yasa dışı davranışların olağan sayıldığı Rus toplumunda öğrendikleri sosyal ve psikolojik davranış biçimlerini ve beklentilerini de beraberlerinde getirdiler. Dipnot 20 Ocak 2006, zaman, Alev Alatlı, Seksi Ağacı. Öyle veya böyle, Rus mafyasının küreselleşmeye paralel olarak tüm dünyada etkinliğinin arttığı düşünülürse, bir dönem İtalyanların olduğu gibi, gelecekte yeraltı ekonomisini onların yönetiyor olması şaşırtıcı olmaz. Bunun daha şimdiden bir dizi işareti mevcut. Bir sistem yıkabilmiş Rus mafyasının yarın öbür gün batılı toplumların ve demokratik sisteminin başının en büyük belası olması ihtimal dahilindedir. Kim bilir sosyalizmin sonunu getirdiği gibi yasal kapitalizmin de sonunu getirip tümüyle kriminalize edebilir. Rusların devrimci enternasyonelinin yapamadığını belki kriminal enternasyonalistleri gerçekleştirebilir. Sovyetleri kuran devrimci lider Lenin emperyalizmi kapitalizmin son aşaması olarak tanımlamış ve onu can çekişen geberen kapitalizm olarak adlandırmıştı. Bu tezi doğrulanmadı. Kapitalizm halen yaşıyor. Yine de aynı yaklaşımı günümüze şöyle tercüme edebiliriz. Örgütlü suç kapitalizmin son aşamasıdır. Ondan sonrası yok. Çünkü ondan sonrası barbarlıktır. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 395.